Üniversite hazırlık tarih, 8. kaset 1. yüz, sayfa 346, 10. soru. 1. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm savaş tutsakları serbest bırakılacak. 2. Doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa anlaşma devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecek. 3. Demir yolları denetim altına alınacak. 4. Boğazlar anlaşma devletleri tarafından işgal edilecek. 5. Osmanlı orduları terhis edilecek. A1, B2, C3, D4, E5. Öncüllere bakıldığında Doğu Anadolu ile ilgili bir maddenin sadece ikinci öncülde olduğunu görüyoruz. Cevap B. 11. Birinci Dünya Savaşı sonucunda gizli anlaşmalarla Ege ve İç Ege İtalya'ya verildiği halde İngilizlerin sonradan buraların Yunanlarca işgal edilmesine taraftar olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Batı Anadolu'nun güçsüz bir devletçe işgal edilmesinin İngiliz çıkarlarına daha uygun düşmesi ve Rum azınlığının buralarda daha fazla olmasından yararlanma düşüncesi. C. İtalyanların bölgeyi işgal etmelerine Türk kamuoyunun sert tepki göstereceğine inanılması. D. Yunanistan'ın Birinci Dünya Savaşı ile prestij kazanması. E. Bu bölgenin Yunanistan'a yakın olması sonucu işgalin daha kolay olacağına inanılması. Akdeniz 19. yüzyılın sonlarından itibaren güçlü devletlerin İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Almanya rekabet sahası haline gelmişti. İngiltere'de sömürge yolları üzerinde kendisine rakip olabilecek bir devletten ziyade güçsüz ve kendisine bağlı bir Yunanistan'ı tercih etmiştir. Cevap A. 12. İtilaf devletleri Ermenilerin ayrı ve bağımsız bir devlet kurmalarını ortam hazırlamak için aşağıdakilerden hangilerini gerçekleştirmişlerdir? A. Sevr Mudanya, B. Sevr Lozan, C. Wilson ilkeleri Mudanya, D. Mondros Lozan, E. Wilson ilkeleri Mondros. Wilson ilkelerinde Osmanlı ülkesindeki azınlıkların çoğunluğu sağlayabildikleri yerde devlet kurabilecekleri ifadesi ve Mondros'ta 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilebilecek ifadesi Ermenistan'ı kurmaya yöneliktir. Cevap E. 13. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin neden olmuştur? Rusya'nın daima Osmanlı aleyhine politika gütmesi, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ni müttefik olarak kabul etmemeleri. A. Osmanlı Devleti'nin İslamcılık politikası gütmesine, B. İtalya'nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasına, C. ABD'nin Osmanlı Devleti'ni himaye teklif etmesine, D. Osmanlı Devleti'nin denge politikasını terk etmesine, E. Osmanlı Devleti ile Almanya'nın ittifak yapmasına. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprakları üzerindeki paylaşım tasarıları Osmanlı'yı Almanya ile yakınlaştırmıştır. Cevap E. 14. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmek istemesinin nedenlerinden hangisi İslam dünyasını rakip devletlere karşı kullanmaya yöneliktir? A. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak, B. Halifenin nüfuzunu kullanmak, C. Yeni cepheler açılmasını sağlamak, D. Osmanlı Devleti'nin ham madde kaynaklarını kullanmak, E. Avrupa'daki yükünü hafifletmek. Almanya halifeliğin siyasi ve dini gücünden yararlanarak İngiltere ve Rusya hakimiyetindeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir. Cevap B. 15. Yukarıdaki bilgide Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi kastedilmektedir? Fransız ihtilalinin ektiği tohumlar yeşermiş, filiz vermiş, ürünlerinin alınması için Birinci Dünya Savaşı'nı beklemek gerekmiştir. A. ABD'nin yeni bir güç olduğunun anlaşılması, B. mandacılığın ortaya çıkması, C. Milletler Cemiyeti'nin kurulması, D. Çok uluslu devletlerin dağılması, E. Rusya'da sosyalist yönetimin kurulması. Fransız ihtilali ile milliyetçilik tohumu atılmış, Birinci Dünya Savaşı ile çok uluslu devletler dağılmış, Yugoslavya, Lehistan, Polonya ve birçok Arap devleti kurulmuştur. Böylece ürünler toplanmıştır. Cevap D. 16. Buna göre Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları İtilaf devletleriyle cephelerde savaşırken Osmanlı diplomatları kapitülasyonların kaldırılması için çabalıyordu. A. Anadolu'nun işgal edilmesini önlemeyi, B. Askeri zaferler kazanmayı, C. Siyasi, ekonomik, idari her alanda ortaya çıkan kayıplarını telafi etmeyi, D. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasını, E. İttifak bloğuna katılmayı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa girerek gerek kaybettiği toprakları geri almayı, gerekse ekonomik ve siyasi olarak toparlanmayı amaçlıyordu. Cevap C. 17. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğinin kanıtı niteliğinde olabilecek bir olay değildir? A. Padişahın tutsak duruma düşmesi, B. Mebuslar Meclisi'nin toplanması, C. Ordunun terhis edilmesi, D. İtilaf devletlerinin haberleşme sisteminin denetim altına alması, E. Limanların İtilaf devletleri tarafından kontrol altına alınması. Mebuslar Meclisi'nin toplanıyor olması Osmanlı Devleti'nin hayatiyetini devam ettirdiğini gösteriyor. Cevap B. 18. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Kanal cephesi İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Mısır'ı İngilizlerden geri almak amacıyla açılmıştır. İngiltere, uzak doğudaki sömürgelerinden asker ve ham maddeyi Süveyş kanalı yoluyla taşıyordu. Kanal adeta İngiltere'nin can damarıydı. A. Süveyş kanalının jeopolitik öneme sahip olduğu ve İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda sadece sömürge askerlerini cephelere sürdüğü, C. savaşın Avrupa'dan çok sömürgelerde cereyan ettiği, D. ABD'nin denizlerde daha etkin olduğu, E. Almanya'nın da sömürgelerine Süveyş kanalı ile ulaştığı. Süveyş kanalını Osmanlı ve Almanlar ele geçirdiği zaman İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesebiliyorsa Süveyş kanalının jeopolitik önemi vardır. Cevap A. 19. 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli anlaşmalarda Boğazlar ve Doğu Anadolu Ruslara verildiği halde Paris Konferansı'nda bu paydan söz edilmemiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Ermeni isteklerinin ağır basması, B. Boğazları İngiltere'nin almak istemesi, C. Rusların savaşı terk etmesi, D. İtalya'nın paylaşıma karşı çıkması, E. Yunanistan'ın son yılda savaşa girmesi. Rusya Bolşevik ihtilali sonunda 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Paris Barış Konferansı'nda Ruslara herhangi bir şey verilmemesi onun savaştan çıkmış olmasındandır. Cevap C. 20. Yunan işgali başladığı sırada bazı yabancı basın kuruluşlarının Yunan kuvvetlerinin Hristiyanların ve Müslümanların şevk ve heyecanı arasında İzmir'e çıktığı haberini dünya yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. İzmir'in işgalini haklı göstermek, B. Yunan ordusunun işini kolaylaştırmak, C. azınlıkların dayanışma içinde olduklarını göstermek, D. Osmanlı yönetiminin devam etmesini sağlamak, E. Ege'deki Rum nüfusu olduğundan fazla göstermek. Hristiyan ve Müslüman halkın Yunan ordusunu alkışlayarak karşıladığı ifadesi Yunanların güya kurtarıcı oldukları ve böyle bir işgalin gerekli olduğu kanaatini kuvvetlendirmek için söylenmiştir. Cevap A. Bölüm 17. Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. 19 Mayıs 1919. 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Mustafa Kemal Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinde bulunuyordu. Savaşın yenilgiyle sonuçlanıp Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal İstanbul'a gelmişti. İtilaf Devletleri donanmasını Boğaz'da demirlemiş olarak gören Mustafa Kemal, geldikleri gibi giderler demiştir. Ülkenin işgal edilmesi ve İstanbul hükümetinin bu duruma kayıtsız kalması Mustafa Kemal'i kurtuluş çaresi aramaya yöneltti. Özellikle halkın işgaller karşısında bölgesel direniş cemiyetler kurması, Mustafa Kemal'de ulusal kurtuluş düşüncesini doğurdu. Bu arada İtilaf Devletleri Pondusçu, Rumlara karşı direnişe geçen Karadenizlilerin bir an önce bu faaliyeti durdurmasını istiyor ve padişaha baskı yapıyorlardı. Bu durum karşısında Padişah Vahdettin daha önceden tanıdığı Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi. Dikkat! Mustafa Kemal'in resmi görevi Mondros'un bölgede uygulanmasını sağlamaktı. Onun asıl görevi ise ulusal kurtuluşu sağlamaktı. 9. Ordu Müfettişi olarak olağanüstü yetkilerle donatılan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Dikkat! Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile Türk Milli Mücadele Hareketi başlamış oldu. Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919. Havza'ya gelen Mustafa Kemal buradaki askeri birlikleri kendi emrine aldıktan sonra bütün yurda bir bildiri yayımlamıştır. Buna göre işgalleri protesto etmek amacıyla mitingler düzenlenecek, İtilaf Devletleri'nin elçiliklerine telgraflar çekilecektir. Dikkat! Mustafa Kemal bununla milli bilincin oluşmasını ve halkın belirli bir hedefe yönelmesini istemiştir. Mustafa Kemal bu bildiri üzerine İstanbul'a çağrılmış ama gitmemiştir. Bu arada Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliğinden 3. Ordu Müfettişliğine atanmıştır. Amasya Tamimi Genel 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçti. Bu sırada Yunanlılar Ege bölgesindeki ilerlemelerini sürdürüyorlardı. İşte Mustafa Kemal'in Amasya'daki çalışmalarının ağırlık noktası, düşmanı yurttan kovmanın ancak milli bir gücün oluşmasıyla mümkün olduğunu her yana duyurmak ve bunun için gereken hazırlıkları yapmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Mustafa Kemal Amasya'da Rauf Orbay Bey, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Refet Bele Bey gibi değerli komutanlarla birlikte bir genelge hazırladı ve 22 Haziran 1919'da yayımladı. Amasya genelgesinin başlıca maddeleri şunlardır. 1. Vatanın toplumun bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Dikkat, bu maddeyle Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi vurgulanmaktadır. 2. İstanbul hükümeti yüklendiği sorumlulukların gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş sayıyor. Dikkat, bu madde İstanbul hükümetine karşı ilk tepkidir. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dikkat, bu maddede ilk defa yönetim şeklini değiştirme fikri vardır. İlk defa milli egemenlik anlayışı vardır. Yeni milli bir devlet ve cumhuriyet kurma düşüncesi vardır. Harekete temel amaç milli bağımsızlığı sağlamaktır. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi belirtilmiştir. 4. Her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş milli bir kurulun varlığı gereklidir. Dikkat! Milli bir parlamento düşüncesi vardır. Milli güçleri birleştirme temel düşüncedir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin acele toplanması gereklidir. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delege seçilecek ve bunlar Sivas'a gizlice geleceklerdir. Amasya Genelgesi'nin önemi. 1. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi açıklandı. 1. ve 2. maddeler. 2. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi açıklandı. 3. madde. 3. İstanbul hükümetine güvenilmediği, bunun içinde hükümetin tanınmadığı vurgulandı. 2. madde. 4. Milli egemenlik ilkesi açığa çıktı. 3. madde. 5. İstanbul hükümetinden bağımsız yeni bir hükümetin kurulun oluşturulacağı açıklandı. 4. madde. Dikkat! Osmanlı hükümetinin tanınmaması, milli egemenlik ilkesinden söz edilmesi ve yeni bir hükümetin kurulacağının açıklanması Amasya Genelgesi'ne ihtilacı bir nitelik verir. 6. Kurtuluş Savaşı için teşkilatlanma modeli ortaya çıktı, kongreler modeli. Dikkat! Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk siyasi belgesidir. Amasya Genelgesi'nden sonra Sadrazam Damat Ferit Paşa Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırır. Mustafa Kemal bu emre uymayınca Damat Ferit Mustafa Kemal'i tutuklamak için Harput Valisi Ali Kemal'i görevlendirir. Ancak başarılı olamaz. Baskıların artması üzerine Mustafa Kemal 7-8 Temmuz gecesi askerlik görevinden istifa etmiştir. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Erzurum Kongresi'nin toplanma kararını Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti vermiştir. Dikkat! Erzurum Kongresi Ermenilerin ve Rumların Anadolu'ya yönelik isteklerine bir tepki olarak toplanmıştı. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne sonradan katılmasına rağmen Kazım Karabekir Paşa'nın çalışmaları sonunda kongre başkanı seçilmiştir. Kongrede şu kararlar alınmıştır. 1. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. 2. Doğu illeri vatanın bütünlüğü içinde varlığını savunacaktır. 3. Milletin bağımsızlığını ve vatanın bütünlüğünü İstanbul hükümeti sağlayamazsa yerine geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti Milli Kongre seçecektir. 4. Manda ve himaye kabul edilemez. 5. Kuvvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 6. Azınlıklara sosyal ve siyasal yapımızı zedeleyici ayrıcalıklar verilemez. 7. Meclis-i mebusan hemen toplanmalıdır. 8. Seçilen heyete-i temsiliye Doğu iller adına yetki kullanır. Erzurum Kongresi'nin önemi. Kongre bölgesel olmasına karşı milletin ve vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar almıştır. İlk kez manda ve himaye düşüncesine karşı çıkılmıştır. Bu durum milli bağımsızlığın koşulsuz kazanılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar aldığı ilk kongredir. Balıkesir Kongresi 26-30 Temmuz 1919. Yunan saldırılarına karşı savunma ve direniş güçlerini birleştirmek amacıyla toplanmıştır. Padişaha bağlılık bildirilmiştir. Bölgesel kurtuluşu amaçlamıştır. Alaşehir Kongresi 16-25 Ağustos 1919. Erzurum ve Balıkesir kongrelerinin aldığı kararların değerlendirilmesi amacıyla toplanmıştır. Yunanlara karşı ölünceye kadar direnileceği bildirilmiştir. Gerekirse İtilaf devletlerinden yardım alınabileceği belirtilmiştir. Dikkat! Balıkesir ve Alaşehir kongreleri sonucu Batı cephesi açılmıştı. Dikkat! Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin en büyük eksikliği bu kongrede Mustafa Kemal gibi bir liderin bulunmamasıdır. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. Kongre başlangıcında iki sorun ortaya çıkmıştır. Bir, başkanlık sorunu. Mustafa Kemal'in kongre başkanı seçilmesiyle çözümlenmiştir. İki, manda sorunu. Amerikan mandacılığı uzun tartışmalardan sonra reddedilmiştir. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsilen seçilen heyet-i temsiliye yurdun tamamını temsil edecek şekilde genişletildi ve üye sayısı 15'e çıkarıldı. Mustafa Kemal bu heyetin başkanlığına seçildi. Dikkat! Mustafa Kemal vatanın tamamına emir verebilecek bir konuma gelmiştir. Sivas Kongresi her yönüyle ulusaldır. Sivas Kongresi milli nitelikli bir kongre olmasına rağmen katılan üye sayısı Erzurum Kongresi üye sayısından azdır. Bunun temel nedeni İstanbul hükümetinin engellenmesidir. Erzurum Kongresi kararlarının aynen kabul edilmiş olmasından dolayı kısa sürmüştür. Sivas Kongresi Ali Fuat Paşa'ya Batı Cephesi komutanlığını atamıştır. Dikkat! Temsil heyetinin hükümet gibi çalıştığının yani yürütme gücünü kullandığının kanıtıdır. Dikkat! İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen Sivas Kongresi başarıyla sonuçlandı. Padişahın Anadolu Hareketi ile iyi ilişkiler kurmak durumunda kalması sonucu damat Ferit istifa etti. Yerine Kuvvayi Milliye yanlısı Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Bu durum temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır. Dikkat! İtilaf devletlerinin Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı ciddi önlemler almaması Anadolu Hareketi'nin önemini anlamadıklarını gösterir. Amasya Mülakatı Protokolü 20-22 Ekim 1919. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti adına Salih Paşa arasında yapılan bu görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecektir. 2. Seçimler yapılıp meclisi mebustan toplanacak fakat meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanması daha uygun olacaktır. Dikkat! Görüşmeden sonra İstanbul hükümeti sadece bu karara uymuş fakat mebustan meclisinin İstanbul'da toplanmasını kabul etmiştir. 3. İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerinde temsil heyetinin de görüşünü soracaktır. Dikkat! İstanbul hükümeti bu görüşmeyle temsil heyetini resmen tanımış oldu. Böylece Anadolu İstanbul'a bağlı olmaktan çıkıp İstanbul Anadolu'ya bağlı hale geldi. Yine böylece Anadolu ihtilali hukuki bir zemine kavuşmuş oldu. Heyeti temsilcilerinin Ankara'ya gelmesi 27 Aralık 1919. Meclis-i Mebusan'ın toplanması için yapılan seçimleri büyük bir çoğunlukla müdafaa-i hukukçular kazandı. Meclisin İstanbul'da toplanması kesinleşince heyeti temsilciliğe meclis çalışmalarını yakından izleyebilmek için Ankara'yı kendine merkez seçti. Çünkü Ankara'nın şu avantajları vardı. 1. Ulaşım ve haberleşme imkanları elverişlidir. 2. Batı cephesine yakındır, işgal edilmesi de zordur. 3. Anadolu'nun ortalarında bir yerdedir. 4. Ankara Ali Fuat Paşa'nın kontrolündedir. Ankara'ya yerleşen Mustafa Kemal, müdafaa hukukçu milletvekillerini Ankara'ya çağırarak meclis-i mebusanda yapılacak çalışmalar için şu direktifleri verir. Kendisinin meclis başkanlığa seçilmesi. Dikkat! Bununla Anadolu'daki milli hareketin meclisi mebusan egemen olduğu herkese en çarpıcı biçimde anlatılmış olacaktı. Mustafa Kemal Erzurum milletvekilidir. Ancak heyeti temsiliyenin aldığı karar gereği İstanbul'a gitmeyecektir. Mecliste bir müdafaa hukuk grubunun oluşturulması ve bu grubun meclisin tüm çalışmalara ağırlığını koyması, tüm kişi ve kurumları bağlayacak kararların alınması, misaki milli kararlarının mecliste kabul ettirilmesi. Dikkat! Gerçekte İstanbul hükümetinin asıl endişesi Mebusan Meclisi'nin tümüyle heyeti temsiliyenin etkisi altına girebileceğiydi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları. Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanır. Ancak Mustafa Kemal Başkan seçilmediği gibi müdafaa hukuk grubu da kurulmaz. Bu grubun yerine Felah-ı Vatan grubu kurulur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Meclis-i Mebusan 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli kararlarını alır. Bu kararlar 1. 30 Ekim 1918 günü yani Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gün işgal edilmemiş topraklar milli sınırlarımızdır. 2. Bir zamanlar Osmanlı egemenliğinde olan ancak şu anda işgal altında bulunan Müslüman Arapların yaşadığı toprakların geleceği orada yaşayanların kararlarıyla belirlenmelidir. 3. Batı Trakya ile Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halk oyuna gidilebilir. 4. Azınlıkları çevre ülkelerdeki Müslüman azınlıkları tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. 5. İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlandığında boğazlar dünya ticaretine açılabilir. 6. Kapitülasyonlar ve diyunu umumiye kaldırılmalıdır. Misak-ı Milli kararlarının önemi. 1. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hedefleri belirtilmiştir. Dikkat! Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi Amasya Genelgesi ile hedefleri ise Misak-ı Milli kararları ile belirlenmiştir. 2. Milli sınırları belirginlik getirilmiştir. 1. madde. Batı Trakya ile Kars, Ardahan ve Batum için halk oylaması önerilmesi, sorunlara öncelikle barışçıl çözüm arandığının bir kanıtıdır. Bu bölgelerdeki Türk nüfusunun çokluğu da halk oylaması istenmesinin bir diğer sebebidir. 3. Bu belge, Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik dayanağı olmuştur. 4. Misak-ı Milli kararları ile Mustafa Kemal'in bağımsızlıkla ilgili görüşleri Osmanlı parlamentosu tarafından yasallaştırılmıştır. İstanbul'un resmen işgali. 16 Mart 1920. Misak-ı milli kararlarının alınmasından sonra anlaşma devletlerinin İstanbul hükümeti ve meclisi mebusan üzerindeki baskısı artmıştır. Bu baskı üzerine Ali Rıza Paşa sadrazamlıktan istifa ederek yerine Salih Paşa yeni hükümeti kurmuştur. Anlaşma devletleri misak-ı milli kararlarını geri aldıramayınca da 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etti. Meclisi mebusanı bastılar. Kendileri için tehlikeli gördükleri önemli şahsiyetleri Malta Adası'na sürgün ettiler. İşgalin ardından Salih Paşa sadrazamlıktan ayrıldı. Sadrazamlığa yeniden damat Ferit Paşa getirildi. Ardından da 11 Nisan 1920'de Padişah Osmanlı Meclisi mebusanı kapattı. İşgale tepkiler. Temsil heyeti şu kararları aldı. 1. İstanbul ile haberleşme yasaklandı. 2. Anadolu'daki bazı İngiliz birliklerinin silahlarının alınması kararlaştırıldı. 3. İstanbul'daki tutuklanmalara karşı Anadolu'daki itilaf subayları tutuklanacaktı. 4. Vergilere el konulacaktı. 5. GV ve Ulukaşı'la demir yollarına el konulacaktı. İşgalin sonuçları. Mebusan Meclisi dağıtıldı. Dikkat! Böylece Osmanlı parlamentosu tarih oldu. Bu durum Ankara'da TBMM'nin açılmasına ortam hazırlamıştır. İtilaf devletlerinin bu tutumu doğrudan milli iradeyi yok etmeye yöneliktir. Mebusların bir kısmı Malta'ya sürüldü. İstanbul'dan kaçan milletvekilleri Ankara'ya gelerek milli mücadeleye katıldı. TBMM'nin açılışı 23 Nisan 1920. İstanbul'un itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi ve meclisi mebusanın kapatılması üzerine Mustafa Kemal heyeti temsili adına bir genelge yayımladı. 19 Mart 1920 tarihli bu genelge ile yeni meclisin Ankara'da toplanacağını duyurdu ve her sancak ilden 5 kişinin seçilmesini istedi. Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinden İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelebilenlerin de meclise kabul edilecekleri bildirildi. Bunlar 27 Ekim 1920 tarihine kadar TBMM'ye kabul edilmişlerdir. Dikkat! Böylece milli iradeye saygılı olundu, milli birlikten yana olundu ve Ankara'nın otoritesinin güçlendirilmek istendiği anlaşılmaktadır. TBMM 23 Nisan 1920'de Ankara'da coşkulu bir törenle açıldı. TBMM'nin ilk toplantısında 120 üye bulunuyordu. Sonradan 380'e çıkmıştır. TBMM açıldığı gün Mustafa Kemal'i meclis başkanlığına seçti. Kuruluş amaçları: düzenli bir ordu oluşturmak, milli iradeyi gerçekleştirmek, vatanı işgallerden kurtarmak, milli birlik ve beraberliği gerçekleştirmek. Dikkat! Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan 1. TBMM'nin açılmasına kadar geçen döneme kongreler dönemi denir. Bu dönemin en önemli özelliği milli güçleri birleştirmek, mücadeleyi halka mal etmekti. TBMM'nin açılmasıyla bu amaç gerçekleştirilmiştir. İstanbul'un işgali ve meclis mebusanın dağıtılması Mustafa Kemal'e yeni bir devletin kurulması için gereken imkanı vermiştir. TBMM'nin başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, vatanı işgallerden kurtarmak için gerekli önlemlerin artık meclis tarafından alınacağını bildirmiş ve vakit geçirilmeden bir hükümetin kurulmasını meclise önermiştir. Mustafa Kemal'in meclise verdiği önergede şu hususlar yer alıyordu. 1. Acilen bir hükümet kurulmalıdır. Dikkat! Amaç İstanbul dışında yeni bir yönetim oluşturmaktır. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. Osmanlı Devleti açıkça yok sayılmıştır. 3. TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. Güçler Birliği ilkesini benimsemiştir. 4. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakacaktır. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. 5. Padişah ve halifenin durumu, bulundukları baskıdan kurtuldukları zaman meclisin düzenleyeceği esaslar içinde belli olacaktır. İleride bu karara dayanılarak saltanatın kaldırılabileceği işareti vardır. TBMM'nin aldığı kararları ile kendi kuruluşunu düzenlediği görülmektedir. Örnek, bu ilkelerden hangileri halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir. 1. TBMM'de hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır. 1. Meclisin üstünde bir güç yoktur. 2. Mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. 3. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar için durumunu alır. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. 2001. Çözüm. Meclisin üstünde bir gücün olmaması, millet iradesinin ülke geleceğine egemen olması, padişahın geleceğine meclisin karar vermesi, yani 3 maddede de halk egemenliğine millet iradesinin hakim olacağını göstermektedir. Cevap E. Meclis hükümeti sisteminin özellikleri. Hükümet üyeleri meclis içinden ayrı ayrı oylanarak seçilir. Meclis istemediği üyeyi düşürebilir. Bir başbakan yoktur. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bir devlet başkanı da yoktur. TBMM İstanbul'dan ayrı bir yönetim kurulduğunu açıkça ortaya koymak için İstanbul ile resmi haberleşmeyi yasaklamış ve buna uymayanları vatan haini sayacağını bildirmiştir. Birinci TBMM'de Müdafaa-i Hukuk, İttihatçılar, Yeşil Ordu, Halk Zümresi, İstiklal, Tesanüt ve Islahat adında çeşitli gruplar vardı. Bu ise TBMM'nin otoritesini tam olarak sağlayamadığının bir göstergesidir. Birinci TBMM'nin özellikleri. TBMM yeni seçilen üyeler ve Osmanlı Meclisi mebusandan gelen üyelerden oluşmuştur. Tek meclisi parlamento sistemi benimsenmiştir. Örnek: Ulusal Kurtuluş Savaşı başlangıcında olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta adı ne olursa olsun Ankara'da toplanacak meclisin dışında üyelerini padişahın seçtiği bir ayan meclisinin de oluşturulabileceği tezi öne sürülmüş, ancak bu tez üzerinde durulmamıştır. Ayan meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A. İstanbul'un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine, B. Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına, C. İki meclisi bir sisteme geçmek istenmesine, D. İstanbul hükümetinin karşı çıkmasından endişe edilmesine, E. İstanbul'daki Ayan Meclisi'nin yeterli bulunmasına. 1999. Çözüm. Kanuni Esasiye göre Ayan Meclisi'nin üyelerini padişah seçmektedir. Ulus egemenliğinin toplandığı bir meclisin yanında Ayan Meclisi'nin de olması ulusal egemenlik anlayışına aykırıdır. Cevap B. Kamuoyunun tepkisine yol açmamak için yeni meclis olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis adıyla açılmıştır. Buna rağmen 1. TBMM kurucu bir meclistir. TBMM'de Mebuslar Meclisi'nde olduğu gibi dini tartışmalar görülmez. Savaşı sevk ve idare eden bir yapıya sahip olduğu için ihtilalci bir meclistir. Mebusan Meclisi'nin devamı değildir. Milli iradeye dayanan ilk meclistir. TBMM iç politikada halkçılık, dış politikada ise bağımsızlığa saygı ilkesini temel almıştır. TBMM'nin açılmasıyla temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Savaş koşullarında çabuk karar alıp kısa sürede uygulamak için güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Öncelikle vatanın kurtuluşunu esas aldığı için yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri ön plana çıkarılmamıştır. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun anam, küçük baş hayvan vergisinin artırılması ile ilgilidir. İlk TBMM hükümeti 2 Mayıs 1920'de kuruldu. TBMM'nin çıkardığı ikinci kanun hiyaneti vataniye kanunudur. Bu kanunun uygulanması için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri, TBMM'nin otoritesini sağlamak amacıyla kuruldu. İstiklal mahkemelerinin üyeleri TBMM içinden seçilmiştir. Bu güçler birliği ilkesinin bir gereğidir. İstiklal mahkemelerinin kararları kesin olup temyiz hakkı yoktur. Hiyaneti vataniye kanununun çıkarılmasındaki amaçlar. 1. Meclis iradesine karşı gelenleri ve ayaklanmaları önlemek. 2. Kuvayi Milliye'nin amaçları dışında iş yapmasını önlemek. 3. Cezaların geciktirilmeden uygulanmasını sağlamak. 4. Meclise olan güveni artırmak. 5. Askere alma işini hızlandırmak ve orduyu güçlendirmek. 6. Osmanlı hükümetiyle işbirliği yapanları cezalandırmak. TBMM dış politikada tam bağımsızlığı, iç politikada halkın hakimiyetini ve mutluluğunu esas almıştır. İstanbul hükümetinin TBMM hükümetine karşı tutumu. İstanbul'un işgalinden sonra Salih Paşa, itiraf devletlerinin baskılarına boyun eğmeyerek istifa etti. Yeni hükümeti damat Ferit Paşa kurdu. 5 Nisan 1920. Damat Ferit Paşa, milli mücadelenin karşısındaydı. Mustafa Kemal ve yanındakiler İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce idama mahkum edildi. Şeyhülislam tarafından bir fetva çıkartılarak milli mücadeleciler dine karşı ihanetle suçlandı. Kuvayi İnzibati adıyla bir ordu kuruldu. TBMM'ye karşı olan ayaklanmalar desteklendi. İtiraf devletlerine daha fazla bel bağlandı. TBMM'nin aldığı tedbirler. İstanbul hükümeti ile her türlü haberleşme ve ilişki kesildi. Şeyhülislam'ın fetvasına karşılık Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Efendi ve Anadolu'daki birçok müftünün imzası ile milli mücadeleyi destekleyen karşı fetva yayımlandı. Anadolu Ajansı kurdurularak milli mücadele lehinde propaganda yapıldı. Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak TBMM'nin otoritesi arttırıldı. Damat Ferit Paşa vatan haini sayılarak vatandaşlıktan çıkarıldı. TBMM'ye karşı ayaklanmalar. Sebepleri: İstanbul hükümetinin kışkırtması, itiraf devletlerinin kışkırtması ve desteklemesi, Şeyhülislam'ın fetvasının rolü, halkın askerlikten ve savaştan bıkması, Kuvvayi Milliye birliklerinin halka karşı bazı olumsuz davranışlarda bulunması, şahsi menfaat temin etme isteği, azınlıkların çalışmaları ve bağımsızlık istemeleri. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar. 1. Ahmet Anzavur ayaklanması. İngilizlerin teşviki ile Güney Marmara, Manyas, Ulubat, Balıkesir ve Gönen'de çıkarılmıştır. Ayaklanma Çerkez Ethem ve kuvvetleri tarafından bastırılmıştır. İngilizler Kuvvayi Millicilerin Çanakkale ve İstanbul üzerine yürümelerini engellemeyi ve Kocaeli bölgesinde tampon bir bölge oluşturarak Anadolu ile İstanbul'un irtibatını koparmaya başlamışlardır. 2. Kuvvayi İnzibatiye. Hilafet ordusu ayaklanması. Bu ordu İngilizlerin teşvik ve yardım ile Osmanlı saltanatına bağlı olarak kurulmuştur. Ayaklanma İstanbul ile Anadolu arasında önemli bir geçit olan G ve Boğazı'nın Kuvvayi Milliyecilerin eline geçmesini önlemek için çıkarılmıştır. G ve Boğazı'ndaki Kuvvayi Milliye birliklerine saldıran hilafet ordusunun er kadrosunun Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvvayi Milliye birliklerine katılmasıyla ayaklanma bastırıldı. İstanbul hükümeti ve işgalcilerin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar. Anadolu'daki milli direnişe en çok bu ayaklanmalar uğraştırmıştır. Bu ayaklanmalar ile özellikle milli mücadelenin merkezi olan Ankara'nın etrafında bir halka oluşturularak milli hareket boğulmak istenmiştir. 1. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları. İngilizler boğazları elde tutmak için İstanbul hükümeti ile işbirliği yaptı. Bölgedeki halk kışkırtıldı. Geyve'deki birliklerimiz pusuya düşürüldü. Ayaklanma Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa tarafından bastırıldı. 2. Yozgat ayaklanması. Yozgat, Boğazlıyan, Yenihan ve çevresinde Çopanoğlu, Aynacıoğlu gibi bölgenin ileri gelenleri padişah ve halifeye bağlılık iddiasıyla ayaklandı. Çünkü bu kişiler meclisin açılışı ve yeni bir devletin kuruluşu ile otoritelerinin yok olacağından endişe etmekteydi. Bu ayaklanmayı Batı cephesinden çağrılan Çerkez Ethem ve birlikleri bastırdı. Çerkez Ethem'in Yozgat ayaklanmasını bastırmak için Batı cephesinden ayrılmasından istifade eden Yunan birlikleri Batı Anadolu'da büyük bir saldırıya geçmişlerdir. 22 Haziran 1920. 3. Konya, Bozkır, Delibaş ayaklanması. Delibaş Mehmet tarafından Bozkır'da başlayan ayaklanma Konya ve çevresine yayıldı. Ayaklanmayı Refet Paşa bastırdı. Delibaş Fransızlara sığındı. 4. Afyon'da Çopur Musa ayaklanması. Halifelik elden gidiyor diye başlatılan ayaklanma aslında Yunan ajanlarının kışkırtması ile çıkarıldı. Yunanlar böylece Batı Anadolu'da daha rahat ilerleyeceklerini düşünüyorlardı. Ayaklanma bastırılınca Çopur Musa Yunanlara sığındı. 5. Milli aşireti ayaklanması. Daha önce Kuvvayi Milliye taraftarı olan bu aşiret Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ayaklandı. Milli aşiret ayaklanması Güneydoğu bölgemizin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. 6. Koçkir ayaklanması. Erzincan, Sivas ve dolaylarında çıkarılmıştır. Ayaklanma Amasya'da bulunan merkez ordusu tarafından bastırılmıştır. Aynı anda Pontusçu Rumlar da Karadeniz yörelerinde isyanlar çıkarmış, Batı Anadolu'da ise Yunanlar ileri saldırıya geçmişlerdir. 7. Cemil Çeto ayaklanması. Bahtiyar aşiret reisi olan Cemil Çeto, Batman, Garzan ve yöresinde ayaklanma çıkarmıştır. İngilizlerin Kürtçülük propagandası ile çıkardığı bu ayaklanmaya bölge halkı itibar etmemiştir. Bu ayaklanmalardan başka Ali Batı ve Şeyh Esref ayaklanmaları da çıkmıştır. Önceden Kuvvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar. Düzenli ordunun kurulmasıyla bu ordunun emrine girmek istemeyen bazı Kuvvayi Milliye komutanları isyan etti. Bunların başlıcaları şunlardır. 1. Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Refet Paşa tarafından bastırıldı. 2. Çerkez Ethem ayaklanması. 1. İnönü Savaşı sonrası İsmet Paşa tarafından bastırıldı. Azınlıkların çıkardıkları ayaklanmalar. Ermeni ve Rumların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde çıkardıkları ayaklanmalardır. Başlıcaları şunlardır. 1. Pontus Rum ayaklanmaları. Yunanlarla işbirliği yapılarak ve itilaf devletlerinin desteği alınarak Karadeniz bölgesine çıkarılmıştır. Rumların bölgede bağımsız bir Rum devleti kurmak için çıkardığı bu ayaklanmalar ancak milli mücadelenin kazanılmasından sonra tamamen bastırılabilmiştir. Şubat 1923. 2. Trakya ve Batı Anadolu'daki Rum ayaklanmaları, Yunan işgallerinin başlaması ile Rumlar tarafından çıkarılmıştır. 3. Ermeni ayaklanmaları, Çukurova ve Doğu Anadolu'da Ermeni devletleri kurmak için Ermenilerce çıkarılmıştır. Milli mücadelenin zafere dönüşmesi üzerine Rum ve Ermeniler, Müslüman Türk halkına yaptıkları zulüm ve katliamların hesabını verme korkusuyla işgal ettikleri Türk topraklarını terk ederek işgal birlikleriyle beraber uzaklaşmışlardır. Ayaklanmaların sonuçları. Milli mücadelenin kazanılmasını geciktirmiştir. Anadolu'daki işgalleri kolaylaştırmıştır. Çok sayıda Müslüman Türk şehit düşmüştür. Maddi yönden büyük kayıplara sebep olmuştur. Ayaklanmaların bastırılması, TBMM'nin gücünü ve otoritesini artırmıştır. Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırmıştır. Ayaklanmaların bastırılması ile milli birliğin sarsılıp yok olmayacağı gösterilmiştir. Ayaklanmaların bastırılması hilafetin, saltanatın ve Osmanlı hükümetinin otoritesini zayıflatmıştır. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda yenilen diğer devletlerle barış anlaşmaları yaptıkları halde Osmanlı Devleti ile barış anlaşması yapmamışlardı. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşmasını geciktirmelerinin sebebi İstanbul ve Boğazlar başta olmak üzere Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmak için anlaşamamış olmaları ve Türk milletinin gösterdiği direniştir. Sevr Anlaşması'nın taslağı San Remo, İtalya'da konferansında hazırlandı 26 Nisan 1920. San Remo konferansının yapıldığı tarihlerde TBMM açılmaktaydı. İtilaf devletleri Sevr Anlaşması'nı kabul ettirebilmek için Yunan ordusunun saldırıya geçmesine izin verdi. Bunun üzerine Yunanlar, Akhisar, Somat, Sarilli, Alaşehir, Nazilli, Bursa, Balıkesir ve Bandırma'yı işgal ederek Anadolu'nun iç kısımlarına doğru ilerledi. Yunanistan'ın Bursa'yı işgali üzerine TBMM başkanlık kürsüsüne siyah bir örtü örtülmüştür. Bir diğer Yunan ordusu ise Doğu Trakya'dan saldırıya geçti. Edirne, Tekirdağ ve Çorlu Yunanlar tarafından işgal edildi. İngilizler de Güney Marmara'da Karamürsel ve Mudanya'yı işgal ettiler. Sevr taslağı padişahın başkanlığında toplanan saltanat şurası tarafından kabul edildi. Kanuni Esasi Anayasa 7. maddesine göre anlaşmaların geçerli olabilmesi için Osmanlı Meclisi Mebusan'ı tarafından onaylanması gerekliydi. Meclisi Mebusan ise dağıtılmış olduğundan bu mümkün değildi. Ülkede tek parlamento vardı. O da TBMM idi. TBMM 18 Temmuz 1920'deki toplantısında misak-ı milli kararlarından vazgeçmemeye yemin etti. Sevr'i kabul edenleri ise vatan haini ilan etti. Bu durum TBMM'nin saygınlığını artırdığı gibi milli direnişe olan ilgiyi de artırmış, tek kurtuluş yolunun Mustafa Kemal öncülüğündeki milli hareket olduğunu göstermiştir. Sevr Anlaşması Osmanlı temsilcileri tarafından 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Sevr'in önemli hükümleri. Osmanlı Devleti İstanbul ve çevresiyle Anadolu'da küçük bir toprak parçasından oluşacak, boğazlar bütün gemilere açık tutulacak ve bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek, İzmir ve çevresiyle Midye Büyükçekmece hattının doğusu Yunanistan'a verilecek, Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan adlarında iki devlet kurulacak, Antalya ve Konya dahil Güneybatı Anadolu İtalya'ya bırakılacak, Adana, Sivas ve Malatya hattını birleştiren bölge Fransa'ya bırakılacak, Mısır, Suriye, Filistin, İngilizler ve Fransızlar arasında paylaşılacak. Hicaz bağımsız devlet olacak. Kapitülasyonlardan itilaf devletleri ve dostları faydalanacak. Türkiye'nin ekonomisinin kontrolü itilaf devletlerine bırakılacak. Sevr Anlaşması ile ortaya çıkan yoğun tepkiler üzerine damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. Yeni hükümet Mustafa Kemal ile anlaşma yolları arayacaktır. Sevr Barışı'nın değerlendirilmesi. Bir parlamento tarafından onaylanmadığından hukuken geçerli değildir. Yani ölü doğmuş bir anlaşmadır. TBMM bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini saymıştır. TBMM'nin direnme gücünü artırmıştır. Padişah bu anlaşmayı imzalamakla millet iradesine ters düşmüştür. Osmanlı Devleti'nin hem fiilen hem de hukuken sona erme aşamalarından biridir. Uygulanmayıp yürürlüğe girmeyen bir anlaşmadır. İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı paylaşma konusunda anlaşamamaları nedeniyle diğer anlaşmalara göre geç imzalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan en ağır anlaşmadır. Düzenli ordunun kurulması. Kuruluş nedenleri. Kuvayi Milliye'nin düzenli Yunan orduları karşısında başarısız olması, Kuvayi Milliyecilerin yetkilerini aşarak birçok kişiyi cezalandırmaları, bazı bölgelerde halktan zorla para ve yiyecek toplamaları, Kuvayi Milliye'nin belli bir otoriteye bağlı olmaması, askerlik tekniğini yeterince bilmemeleri, milli bağımsızlığa ulaşmak için düzenli bir ordunun gerekli olması, Gediz muharebelerinde Türk kuvvetlerinin yaptığı taarruzun başarısızlıkla sonuçlanması üzerine TBMM, Kuvayi Milliye Birliklerinin Batı Cephesi Komutanı'nın emrinde toplanmasını kararlaştırdı. Buna göre Adapazarı'ndan Denizli'ye kadar uzanan Batı Cephesi ikiye ayrıldı. Batı kısmına Asıl Bölüm Albay İsmet İnönü Bey, güney kısmına da Refet Bele Bey getirildi. Batı Cephesi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 12 Kasım 1920. Sonuç: hızla Milli Ordu'nun kurulmasına geçildi. Askeri alma işlemlerine hız verildi. Batıdaki Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli ordu içine alındı. Doğuda zaten düzenli ordu birlikleri vardı. 15. Kolordu. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayi Milli Önderleri otoritelerine engel olan bu tutuma karşı gelerek ayaklandı. Test 1. 1. Yukarıdakilerden hangileri tam bağımsızlık ilkesiyle doğrudan doğruya ilgilidir? Misak-ı Milli'de 1. Arap ülkelerinde halk oylamasına gidilmesi. 2. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi. 3. Boğazların dünya ticaretine açılacağı. 4. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği. 5. Batı Trakya'da halk oylamasına gidilebileceği. 6. Diyun-ü Umumiye'nin kabul edilmemesi belirtilmiştir. A1-3, B3-4-5, C2-4-6, D1-5, E2-3-4. İkinci ölçüde verilen işgal edilen yerlerden çekimi ifadesi zaten doğrudan bağımsızlıkla ilgilidir. Dördüncü ve altıncı öncüllerdeki kapitülasyonlar ve Diyun-ü Umumiye yabancıların doğrudan ekonomimize müdahale ettikleri durumlardır. Bunların kaldırılmasıyla da ekonomik bağımsızlığımız gerçekleştirilmiştir. Cevap C. 2. Misak-ı Milli ile milli varlığımızda zararlı olan kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi. Bundan amaçlanan nedir? A. Ticareti geliştirmek, B. Siyasal bağımsızlık, C. Milli egemenlik, D. Üretimin artırılması, E. İşgallerin sona erdirilmesi. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin bazı devletlere tanıdığı gümrük ve ticaret kolaylığıdır. Bu sebepten Avrupa'da üretilen mallar Osmanlı ülkesine çok ucuz olarak girmiş, bu da Osmanlı Devleti'nde üretimin durmasına sebep olmuştur. Kapitülasyonlar kaldırılarak yerli üreticiler korunmuş ve üretimde artış sağlanmıştır. Cevap D. 3. Türk İnkılabı'nın temelini oluşturan bağımsızlık beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir? 1776'da ABD'de bağımsızlık beyannamesinin ilan edilmesi, 1789'da Fransa'da insan ve vatandaşlık hakları beyannamesinin ilan edilmesi, yukarıda verilen olaylar gerçekleştirildikleri ülkelerde bağımsızlık ve milli hakimiyet adına önemli adımlar atılmasını sağlamışlardır. A. Havza Genelgesi, B. Erzurum Kongresi, C. Amasya Genelgesi, D. Amasya Protokolü, E. Sivas Kongresi. Amasya Genelgesi'nin içerdiği maddelere bakıldığında 1, 2 ve 3. maddelerinden bir ihtilal beyannamesi olduğu anlaşılıyor. Cevap C. 4. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi ile ortaya koyduğu Kurtuluş Savaşı stratejisini kongreler sonrasında yürürlüğe koymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Millet çoğunluğunun da onayını almak istemesi, B. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanması, C. Hareketlerini milli iradeye dayandırması, D. Genelgenin bütün Anadolu'da duyulup benimsenmesi, E. Acele değil ihtiyatla hareket etmesi. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi kararlarını diğer kongrelere de onaylatarak çoğunluğun onayını almak, böylece daha etkin ve tutarlı hareket etmek istemiştir. Cevap A. 5. Anadolu Hareketi ile İstanbul Hükümeti bu gelişmelerden hangisi ya da hangilerinde birlikte hareket etmiştir? Milli mücadelenin hazırlık döneminde 1. Genelgeler yayımlanmıştır, 2. Kongreler toplanmıştır, 3. Temsil heyeti kurulmuştur, 4. Amasya görüşmeleri yapılmıştır, 5. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmış ve Misak-ı Milli ilan edilmiştir. A. Yalnız 1, B. 4 ve 5, C. Yalnız 4, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Amasya görüşmeleri İstanbul Hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleşmiş. Buradan çıkan kararla da Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılmıştır. Doğru cevap B. 6. Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta toplanacak Milli Kongre'ye katılacak üyelerin müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediye başkanlarınca seçilmesi kararlaştırılmış, böylece kararların halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A. Saltanata duyulan saygının, B. Milli egemenliğe dayalı bir devletin, C. Yasa gücünün üstünlüğünün, D. Meşruti yönetime geçirebileceğinin, E. Sivas Kongresi'nin öneminin. Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan her işin kongreler aracılığıyla halka iletilmesi ve görüş alınması milli egemenlik kavramının ön plana çıktığını gösteriyor. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yukarıdaki düşüncesiyle çelişki halindedir? Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın başından beri vatanın kurtuluşu için halk direnişinin teşkilatlandırılması ve düşmana karşı savaşılması gerektiğini söylemiştir. A. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması. B. Kuvvayi Milliye'nin Yunan işgaline karşı bir merkezden faaliyete geçmesi. C. Temsil Kurulu'nun bütün Anadolu'da etkili hale gelmesi. D. Kuvvayi İnzibatiye'nin kurulması ve TBMM'nin açılması. E. Ülke bağımsızlığının tehlikede olduğu çağrısının yapılması. Kuvvayi İnzibatiye, İstanbul Hükümeti'nin TBMM'ye karşı kurduğu ordunun adıdır. Cevap D. 8. Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde direniş cemiyetlerinin kurulması, Kuvvayi Milliye'nin oluşturulması, çeşitli bölgelerde kongrelerin toplanması. Aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? A. 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiğinin, B. Anadolu'da milli uyanışın başladığının, C. Avrupalıların iç işlerimize karışmasının önlenmek istendiğinin, D. Otorite ve güç kazanma peşinde koşanların olduğunun, E. İstanbul Hükümeti'nin deneyimlerinden yararlanıldığının. Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı sessiz kalması ve ortada da başka merkezi yönetimin bulunmamasına rağmen halkın bir takım oluşumlar meydana getirmesi milli bilincin oluştuğunu gösteriyor. Cevap B. 8. kaset 1. yüzün sonu.